Birinci kaset, ikinci yüz. Bu sürenin ilk 10 gün içinde adayların meclis başkanlık divanına bildirilmesi ve kalan 20 gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir. En az 3'er gün arayla yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk oyu sağlanamazsa 3. oylamaya geçilir. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 3. oylamada en çok oy almış bulunan 2 aday arasından 4. oylama yapılır. Bu oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal TBMM seçimleri yenilenir. Seçilen Cumhurbaşkanı oraya başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder. Madde 103. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçla anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır. A. Yasama ile ilgili olanlar. Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü TBMM açılışında konuşma yapmak, TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak, kanunları yayımlamak, kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak, kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM iç tüzüğünün, tümünü veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak, TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. B. Yürütme ile ilgili olanlar. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu'nu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, milletler arası antlaşmaları onaylamak ve imzalama, TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek, TSK'nın kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanı'nı atamak, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak, Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararı ile sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararnameleri imzalamak, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek. C. Yargı ile ilgili olanlar. Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin 1/4'ünü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Cumhurbaşkanı ayrıca anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Madde 104. Cumhurbaşkanının anayasa ve diğer kanunlarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi üzerine üye tam sayısının en az 3/4'ünün vereceği kararla suçlandırılır. Madde 105. 12 Eylül'ün mimarı Kenan Evren, askeri yönetimden sivil yönetime kademeli geçiş devresinde anayasa sayesinde devleti elinde bulundururken, bu anayasayı hazırlayan danışma meclisinin emir eri üyelerine geçici maddeler koydurtmayı da ihmal etmemişti. Bu maddelerden konumuzla ilgili olan biri de geçici 9. maddedir. Cumhurbaşkanının anayasa değişiklikleri konusunda 6 yıllık bir süre kazandığı geçici madde şöyle. İlk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM'nin başkanlık divanı kurulduktan sonra 6 yıllık süre içinde yapılacak anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı TBMM'ye geri gönderebilir. Bu takdirde TBMM'nin geri gönderilen anayasa değişikliği hakkındaki kanunu aynen kabul edip tekrar Cumhurbaşkanı'na gönderebilmesi üye tam sayısının 4/3 çoğunluğunun oyu ile mümkün olabilir. Darbe sonrasının Cumhurbaşkanı Evren, bu geçici madde ile Cumhurbaşkanlığının yetkileri ile ilgili anayasa hükümlerinin değiştirilmesini 6 yıllık bir süre içinde olsa güçleştirmiştir. 1982 Anayasası'nın birçok maddesinin olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamına verilen yetki ve sorumsuzluklar da birbiriyle çelişmektedir. Anayasanın getirdiği sistem her ne kadar parlamenter demokrasi adıyla anılsa da bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu temel bir kuraldır. 1982 Anayasası'nda da Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu belirtilmektedir ama aynı anayasa Cumhurbaşkanını büyük ve önemli yetkilerle donatmış, hatta Başbakan'dan bile yetkili kılmıştır. Tabii olanı Cumhurbaşkanının sorumsuz olması halinde aynı zamanda yetkisiz olması da gerekir. Bu durumda 1982 Anayasası kendi içinde çelişmektedir ve bu anayasal sistemi parlamentarizm olarak tanımlamak da güçtür. Dünya demokrasilerinde parlamenter sistemin kuralı, bakanlar kurulunun içinden çıktığı parlamentoya karşı müşterek ve müteselsilen sorumluluğudur. Bu kural 1982 Anayasası'nda bulunmamaktadır. Bugünkü anayasamızda bu kural maalesef bakanların başbakana karşı sorumluluğu haline getirilmiş ve buradan kaynaklanan bir azil müessesesi anayasaya sokuşturulmuştur. Görülüyor ki 1982 Anayasası yürütme işini sadece başbakana bırakmamış ve sen bu işi Cumhurbaşkanının gözetim, denetim ve hatta yönetiminde yapacaksın demiştir. İşte bu kural özellikle 28 Şubat sürecinden sonra ana sol D, DSP azınlık ve ana sol M hükümetleri döneminde de çok güzel işlemiştir. Ayrıca bu anayasaya göre özellikle tek parti iktidarlarını göstereceği adayların Cumhurbaşkanı seçilmesi kaçınılmaz olmuştur. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi. Devletin en büyük makamının sahibinin belirleneceği tüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu kadar olmasa da Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması sırasında da birçok entrika ve suni krizler söz konusudur. Türkiye'nin bugüne göre çok daha diktatörce yönetilmesinden dolayı Atatürk'te iktidarı paylaştığı arkadaşlarını devre dışı bırakarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ancak oturabilmiştir. Türkiye'nin egemen güçlerinin Kemalist ideolojiyi uygulamaktaki ısrarlarından dolayı bugüne kadar Türkiye'de maalesef Cumhuriyet'in kuruluş öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler net olarak bilinmemektedir. Tarihi tarihçiler yerine devlet aygıtını yöneten egemenler yazdığından Cumhuriyet'in kuruluş yılları resmi ideolojinin emrindeki tarihçiler için sadece Mustafa Kemal'i övmekten öteye gidememiştir. Resmi ideolojinin Cumhuriyet devriminin liderini putlaştırma politikaları sonucu özellikle ebedi şef ve milli şef dönemlerinde yetişenlerin sayılarında Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in eleğinden sonra hiç tartışmasız, üstelik de büyük bir kamuoyu desteğiyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu gibi bir izlenim vardır. Ancak Mustafa Kemal de Cumhurbaşkanlığı makamına oturup devletin tüm iplerini eline alırken bugünkü durumdan farklı olmayan çeşitli stratejiler üreterek devlet aygıtını ancak ele geçirebilmiş, Mustafa Kemal rejimin değiştirilerek TBMM hükümetinden Cumhuriyet'e geçişe ilişkin anayasa değişikliğini kabul ettirmesi ve daha sonra da kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçilişindeki stratejiyi Lozan Barış Görüşmeleri sırasında çizmişti. Mustafa Kemal Cumhuriyet'e giden yolda ilk adımı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifiyle attı. Bu adımdan hemen sonra da gazeteler üzerinde uygulanacak sıkı bir sansür ve toplantıların polis denetimi altına alınması yoluyla daha etkili olan ikinci darbe indirdi. Milletvekilleri şoke olmuştu ancak yapacakları bir şey yoktu. Hala savaş hali içindeydiler ve hükümet biçimi henüz kararlaştırılmamıştı. Üstelik de Mustafa Kemal hala başkan konumundaydı. Mustafa Kemal'in bir süre önce çıktığı yurt gezilerinde neyi planladığı ufak ufak ortaya çıkmaya başlamıştı. Büyük devrime engel olabilecek isimler devlet yönetiminden uzaklaşacaktı. Mustafa Kemal'in bu niyetini anlayan milletvekilleri de oyunu kuralına göre oynamaya karar verdi ve onun hiç beklemediği farklı bir cepheden saldırdı. Lozan Barış Konferansı ile ilgili tüm düzenlemeleri Mustafa Kemal kendi eliyle yapmıştı. Çok kişinin protestosuna karşılık Türk heyetinin başında muhaliflerinin deyimiyle Sağır İsmet'i, İnönü göndermişti. Üstelik ona kişisel olarak talimatlar vermiş ve dolayısıyla hükümetle meclise de yok saymıştı. Konferans Türkiye açısından zor şartlarda başlamıştı. Görüşmeler çok kötü gidiyordu ve müttefik delegasyonlardan Lord Curzon egemen bir durumdaydı. Taraflar arasında sürekli kavgalar oldu ve Şubat'ta hiçbir sonuca varamayan konferans kesintiye uğradı. İsmet Paşa da Ankara'ya doğru yola çıktı. Mustafa Kemal için Rize'de sağlanacak başarının önemi çok büyüktü. Buradaki başarısızlık kendisine askeri zaferlerinin değerini de gölgede bırakabilirdi. Bu düşüncelerle kaygılı bir bekleyişe tahammülünün olmadığını düşünerek İsmet Paşa ile buluşmak üzere hemen Eskişehir'e hareket etti. İsmet Paşa ile buluştu ve son durum hakkında bilgi aldıktan sonra birlikte Ankara'ya döndü. Ancak dönüşlerinde protokol gereği istasyonda karşılanmaları gerekiyordu. Başvekil ve vekiller ile milletvekilleri istasyonda olmalılardı. Ancak birkaç yaver ve askerden başka istasyonda kimse yoktu. Canı çok sıkıldı. Çankaya'daki bağ evine gider gitmez başvekil Rauf Bey'i Orbay çağırttı. Başvekili Hışım'la niçin kendilerini karşılamak için istasyona gelmediklerini sordu. Rauf Bey ise o zaman dışişleri vekili olan İsmet Paşa'yı karşılamamak için istasyona gelmediklerini söyledi. Çünkü İsmet Paşa kendilerine hiç danışılmadan Lozan'a gönderilmişti. Ayrıca Mustafa Kemal de Rauf Bey de İsmet Paşa'yı karşılaması gereken makamların sahipleri değildi. Bu davranış zaten anayasaya da aykırıydı. Başvekile göre Mustafa Kemal bu davranışıyla İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı'ndaki politikaları hakkında meclisin kararını önceden etkilemiş oluyordu. Rauf Bey bu durumu protesto etmek için başvekillikten istifa ettiğini Mustafa Kemal'e bildirdi. İşte o andan itibaren de İsmet Paşa'nın düşmanı Mustafa Kemal'in ise muhalifi olmuştu. Bu durum Mustafa Kemal'in muhalifleri tasfiye operasyonunda ilk adımdı ve Mustafa Kemal'in ekmeğine yağ sürülmüştü. Rauf Bey farkında olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Mustafa Kemal'in ilk cumhurbaşkanı olmasını kolaylaştırıyordu. Dipnot Bozkurt, H.C. Armstrong. Meclis, Lozan görüşmelerini değerlendirmek üzere toplandı. Rauf Bey'i kendilerine lider seçen bir grup milletvekili 9 gün boyunca Mustafa Kemal'i eleştiri yağmuruna tuttu. Üstü kapalı olarak Mustafa Kemal'in Mudanya'da İngilizler tarafından oyuna getirildiğini, o sırada ateşkesi kabul etmemesinin ve İstanbul'a yürünmesini gerektiğini, hatta Atina'ya kadar bile gidilmesinin iyi olacağını ileri sürdüler. Mustafa Kemal'e açıktan muhalefet edemeyen mebuslar hedef tahtası olarak İsmet Paşa'yı seçmişlerdi. Diplomasiden anlamadığını iddia ettikleri İsmet Paşa'nın beceriksizce hareket ederek görüşmeleri tıkadığını söylüyorlardı. Mebuslar artık hınçlarını İsmet Paşa'dan almaya başlamıştı. İsmet Paşa komutanı olarak belki iyi olabilirdi. Aslına bakılırsa hayatında hiçbir muharebeyi de kazanamamıştı. Üstelik Eskişehir'i de Yunanlılara teslim etmişti. Diplomat olarak ise tam bir felaketti. Mebuslar 9. gün alelacele bir gen soru kalemi aldı. İsmet Paşa'nın kellesi gitmeliydi. Paşa'nın yerine konferansı da bir başkası tamamlamalıydı. İsmet Paşa'nın gen soru ile düşürülmesi Mustafa Kemal için büyük bir prestij kaybı olurdu. İyi de kötü de olsa İsmet Paşa onun adamıydı. Verilen her emri yerine getirir, üstelik hiç itiraz da etmezdi. Mustafa Kemal sahip olduğu tüm nüfuzu kullanarak gen soru oylamasını oyalamaya çalıştı. Mecliste yaptığı konuşmada Rauf Bey'in Lozan'a kendisinin gitmek istediğini söyledi ve bazı milletvekillerini Rauf Bey'in aleyhine kışkırtmaya çalışarak muhalefeti kırmayı denedi. Bir nebze de başarılı oldu. Kimilerini de nazikçe ikna etti. Milletvekilleri ikna olmuştu. Mustafa Kemal'in stratejisi kendisi açısından doğruydu. Zira meclisi kendi adamları ve karşısındakiler olarak ikiye bölmeyi başarmıştı. Önce gen soru oylamasını erteletti ve sonra da İsmet Paşa'ya görüşmeleri tamamlamak üzere Lozan'a geri gönderdi. İktidar savaşı yolunda Mustafa Kemal'in elindeki engeller azımsanamayacak kadar çoktu. Bunlardan biri de Mustafa Kemal'e muhalefeti ile ünlü Lazistan milletvekili Ali Şükrü'ydi. Ali Şükrü, mecliste yaptığı bir konuşmada bölgesindeki yolsuzluk ve vurgunları anlatmıştı. Trabzon yöresinde yalnız yolsuzluk değil, halka zulüm de yapıldığı söylemişti. Ali Şükrü yolsuzluklarla birlikte zulme de son verilmesi için meclisin ağırlığını koymasını istiyordu. Ali Şükrü'nün Mustafa Kemal'le çatışması Lozan'la ilgili görüşmeler sırasında da devam etmişti. Ali Şükrü savaşta kazanılığı ortada kaybedildiğini söylediği bir konuşmasında Mustafa Kemal'in öfkesine hakim olamayarak eli silahına gidiyordu. Ali Şükrü'nün de silahına sarılmasından sonra mecliste korkulanlar yaşanmış, ortalık karışmıştı. Meclis Başkanı Ali Fuat Paşa bir vuruşmayı önlemek için çareye oturumu kapatmakta bulmuştu. Bu olaydan birkaç gün sonra yine ortalık karıştı. Lazistan milletvekili Ali Şükrü meclise gitmek için evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Olayın yayılmasından sonra yine Lazistan milletvekili Ziya Hurşit mecliste bir konuşma yaparak Ali Şükrü'nün siyasi bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini söylüyordu. Mustafa Kemal'i sıkıntı basmıştı. Yönetim Kerhen harekete geçti ve olayın üzerine gitti. Ancak tüm bulgular Mustafa Kemal'in baş muhafızı ve fedaisi Topal Osman'ı gösteriyordu. Topal'ın çevresinde iz sürüldü ve adamlarından biri sorgulandı. Sorgu şüpheleri haklı çıkartmıştı. İz üstünde olduklarını anladı sorgucular ve Topal'ı karargahı çevresinde Ali Şükrü'nün cesedi aranmaya başlandı. Ali Şükrü'nün cesedi birkaç gün sonra Topal Osman'ın Çankaya'daki karargahının yakınlarında toprağa gömülü vaziyette bulundu. Topal Osman Ali Şükrü'yü boğarak öldürmüş ve toprağa gömmüştü. Mustafa Kemal bu sıkıntılı durum karşısında fedaisini savunmaya çalışmadı. Her devirde olduğu gibi fedailer feda edilmişti. Yakın tarihte General Mustafa Muğla'nın olduğu gibi. Mustafa Kemal'in izniyle Topal Osman'ın karargahı sarıldı. Sabaha karşı ortalık ağarırken karargah topçuların desteğiyle salvo ateşine tutuldu. Topal Osman çemberi yarıp çıkmaya çalışırken yaralı olarak ele geçirildi. Ama yarası ağırdı, öldü. Ayrıcalıklı ya da diğer bir deyişle imtiyazlı muhafız ölmüştü. Topal Osman belki de devleti için kurşun atan şereflilerdendi. Topal Osman'ın ele geçirilmesindeki yöntemin tanıdıklığıyla akıbetinin açıklanmasıyla ilgili cümlelerde çok duyduklarımızdandı. Ölü olarak ele geçirildi. Muhalefetin dinmeyen öfkesi karşısında Topal Osman'ın başı kopan cesedi meclis kapısına asıldı. Topal Osman'ın başsız cesedi milletvekillerinin intikamının alındığının bir göstergesi olarak saatlerce meclis kapısında asılı durdu. Ali Şükrü'nün yargılanmasından sonra muhafızı fedaisini azmettirdiği belli olmayan Mustafa Kemal iktidar yolunda büyük yara aldı. Ama muhalif milletvekillerinde korku sardı. Olay Topal Osman'ın cesedinin sallandırılmasından sonra kapanmadı. Lazistan milletvekili Ziya Hurşit, Topal'ın öldürülmesini izlerin ortadan kaldırılması olarak yorumladı. Ziya Hurşit, Ali Şükrü'nün öldürülmesinden Mustafa Kemal'i sorumlu tutarken yeni bir sayfa açıyordu. Ama açılan bu sayfa uzun sürmeyecek, bu sayfa İzmir suikastı olayıyla kapanacaktı. Dipnot, Korku Cumhuriyeti, Ahmet Kahraman. İktidar mücadelesinde sıkıntıya giren Mustafa Kemal, 1 Nisan'da meclisin dağıtılacağını ve seçime gidileceğini açıkladı. Gündemi değiştirmek kimi zaman çok yararlı olurdu. Hazır gündem değişmişken Mustafa Kemal bu kez de daha önce ilan ettiği halk fırkasının kurulduğunu açıkladı. Devletin yeni şeklini daha önce belirleyip kafasında planlar yapan Mustafa Kemal, önce parti eliyle tüm yurtta hakimiyeti sağlayacak, daha sonra da mecliste çoğunluğu ele geçirip yönetimi değiştirecek ve bir daha kalkmamak üzere devletin tek hakimi olacaktı. 15 Nisan'da meclis dağıtıldı. Mustafa Kemal gece gündüz demeden halk fırkasının örgütlenmesi için uğraşıyordu. Zaman çok kısıtlıydı ve bir bunalım söz konusuydu. Muhalifler de tehlikeyi anlamıştı. Muhaliflere göre Mustafa Kemal elinin altındaki devlet aygıtıyla diktatör olacaktı. Milletvekillerinden bir grup Mustafa Kemal'e giderek yeni partinin başkanlığından istifa etmesini istedi. Gerekçeleri devlet başkanının parti başkanı olmasının yanlış olacağıydı. Devlet başkanı partiler üstü kalmalıydı. Mustafa Kemal gelen heyeti tersledi. Size katılmıyorum. Siz siyasal fırkalardan birinden bahsediyorsunuz. Oysa devlet içinde yalnız bir fırka var. Birleşme esastır. Rakip fırkalar, rakip teoriler olmayacaktır. Benim için bu tek fırkanın, halk fırkasının ve devletin başkanı olarak kalmak bir onur meselesidir. Milletvekilleri Mustafa Kemal'in diktatörlüğünden korkuyorlardı ama kendileri açısından tehlikenin büyüklüğünün farkında bile değillerdi. Onlar zannediyordu ki partililer olarak devlet öyle yönetilecek ama Mustafa Kemal'in cevabıyla partilerin değil sadece bir partinin olacağını, onun da Mustafa Kemal'in partisi olacağını öğrendiler. Mustafa Kemal'in bu cevabı meclise karşı açıktan bir meydan okumaydı. Gerilim artmaya devam etti. Mustafa Kemal'in eski silah arkadaşları ondan uzaklaşmaya ve Rauf Bey'in önderliğinde kendisine karşı birleşmeye başlamışlardı. Kazım Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat ve Nurettin Paşalar artık karşısındaydı. Mustafa Kemal'in yanında sadece İsmet Paşa ve Fevzi Paşa kalmıştı. Ancak ordu ve halk arasındaki prestij de en önemli avantajıydı. Milletvekilleri birbiri ardına Rauf Bey'e katılıyordu. Açıktan açığa Mustafa Kemal'i eleştiriyor, diktatörlüğü, hele hele Mustafa Kemal'in diktatörlüğüne kesinlikle boyun eğmeyeceklerini söylüyorlardı. Kendilerine göre Mustafa Kemal güvenilecek biri değildi. Gaddar ve fantastik devrimci düşüncelerle doluydu. Kurtuluş Savaşı'nda zafer kazanmak için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını düşünüyorlardı. Ermenileri mazgunu üretip Rusya ile bir antlaşma yapmaya zorlayan Kazım Paşa değil miydi? Mustafa Kemal tehlikeden uzak, Samsun ve Sivas'ta siyaset yaparken İzmir civarında karşı direnişi örgütleyen Refet ve Rauf Paşalar değil miydi? Mustafa Kemal'in diktatörlüğüne boyun eğme niyetleri yoktu. Seçimlere bir bildirge ile ve tek başına katılan Halk Fırkası'nın adayları tabii olarak her yerde seçimleri kazandı. Milletvekili seçilmek isteyenler partinin ve daha çok da Mustafa Kemal'in onayını alarak aday olmuştu. Seçim bildirgesinde yer alan 6. madde ise geleceğe yönelik değerlendirmeler açısından ilginçti. 6. maddede ordu mensuplarının refahlarını sağlamak esastır deniyordu. Seçimlerden sonra yeni meclis 12 Ağustos 1923'te toplandı. İkinci meclis Mustafa Kemal'in tam istediği gibi homojen bir niteliğe sahip olmasa da birinci meclisten farklı olarak çok sesliliğin olmadığı, muhalefetin yapılmadığı ve geniş bir toplumsal yelpazeyi temsil etmeyen bir meclisti. Birinci mecliste ikinci meclise oranla asker milletvekillerinin sayısı %20'ye çıkmıştı. Tüm ordu ve kol ordu komutanları milletvekili seçilmişti. Böylece tek parti iktidarının temeli atılarak yeni bir dönem başlamıştı. Meclisin büyük çoğunluğu Mustafa Kemal'in istediği isimlerdi ama muhalifler yine de yok değillerdi. Yeni dönem meclisi de eski yıkıcılık ve düşmanlıklarla açıldı. Fevzi Paşa ordunun son askerine kadar Mustafa Kemal'in yanında olduğunu söylüyordu. Bu çok önemliydi. Zaten asker de halkın tüm sefaletine, tüm imkansızlıklarına rağmen maaşını ve tayınlarını son kuruşuna kadar alıyordu. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in evvel mühendisinin vaktini ayırdığını düşünüyordu. Bu konuda kendisine en çok muhalefet edecek isimler Rauf, A. Fuat, Refet ve Nurettin Paşalar İstanbul'da, Kazım Paşa da Trabzon'daydı. Meclis açılmadan bir hafta evvel 5 Ağustos'ta Mustafa Kemal savunma gerekçesiyle orduyu yeniden örgütlemiş, Yüksek Komuta Kademesi'ne yeni atamalar yapmış ve bu operasyonla önemli kazanımlar elde etmişti. 3. Ordu Müfettişliği'ne 15 Mart'ta Malta'dan dış görevden dönen ancak kendisine karşı muhalefet etme şansı bulunmayan, ayrıca orduda hiç tabanı olmayan Cevdet Paşa'yı atayan Mustafa Kemal, stratejik önemi açısından müfettişlikler içinde en önemlisi olan 3. Ordu Müfettişliği'ni Kazım Paşa'nın kontrolünden çıkartmıştı. Mustafa Kemal için şartlar uygun hale gelmişti. Özgür bir oylamada mecliste Cumhuriyet'in milletvekilleri kabul etmezdi. Mustafa Kemal yeni bir strateji hazırladı, kontrollü bir gerginlik ortamında Cumhuriyet'in ilanını meclise kabul ettirecekti. Hiç zaman kaybetme niyeti yoktu. Kabine üyelerini Türkiye'deki evine çağırdı, gelecekteki yönetim biçimi hakkında tek tek her bakanın meclise karşı sorumlu olduğu ve sürekli olarak milletvekillerinin eleştirileri karşısında mevcut sistemin yetersizlikleri konusunda uzun uzadıya konuştu. Meclise bu ülkenin böyle yönetilemeyeceğinin gösterilmesi gerekiyordu. Bakanlar da zaten Mustafa Kemal'in ağzına bakıyordu. Zaten hepsini de Mustafa Kemal seçmişti. Aynen bugünkü partilerde milletvekillerinin liderlerinin askeri olduğu gibi. Mustafa Kemal gerçek niyetini açıkladı. "Yarın hepinizin istifa etmesini istiyorum," dedi. "Meclisten yönetimi hazırlaması ve hükümeti kurmasını isteyeceğim. Teklifleri ne olursa olsun yeniden görev almayı reddetmeniz ve işleri elinizden geldiği kadar güçleştirmeniz gerekir. Meclisin nasıl bir karışıklık içine düşeceğini birlikte seyredeceğiz. Göreceksiniz, çok kısa zamanda hepimizin geri gelmemizi isteyecekler." Mustafa Kemal'i ikna ettiği hükümet üyeleri ertesi gün istifa etti ve yeni hükümet için mecliste çalışmalar başladı. Dipnot, Bozkurt, H.C. Armstrong. Muhalefeti örgütleyen Rauf Bey'in olmaması nedeniyle milletvekilleri kendi aralarında anlaşamıyorlardı. Kulisler sürüyordu, tartışıyorlardı ancak her biri kendisi ve arkadaşlarının menfaatleri doğrultusunda konuşuyordu. Ortalık ana baba günüydü. İki gün böyle geçmişti. 28 Ekim akşamı Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşa ile Çankaya'daki evinde akşam yemeğinde buluştu. Kargaşadan duyduğu memnuniyeti onlara da anlattı. Mecliste zaten entrikadan başka bir şey çıkmıyordu. tarihi kararını hemen orada ansızın açıklayıverdi. Bu böyle gitmemeli arkadaşlar. Bu kargaşaya bir son vermenin tam sırası. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bu tarihi sözlerden sonra Mustafa Kemal'in sofra arkadaşları tarihi güne hazırlanmak için evlerine dağıldı. Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile baş başa verip 29 Ekim günü ilan edilecek Cumhuriyet ile ilgili bildirgeyi hazırladı. Mustafa Kemal'in operasyonu başarılı olmuştu. 29 Ekim sabahı toplanan meclis neredeyse birbirine girecekti. Milletvekilleri gruplara bölünmüştü bile. Mustafa Kemal'in yeni kabineyi kurmak için görevlendirilmek üzere davet edilme teklifini hemen kabul edildi. Mustafa Kemal, Çankaya'daki evinde planın ikinci yarısını işleme koymak için bekliyordu. İlk davete gitmedi. Hatta cevap bile vermedi. İkinci çağrıda Halk Fırkası'na da genel başkan olması isteniyordu. İpler artık elindeydi. Kararlarının tartışılmaması koşulu ile gitmeyi kabul ederek meclise gitti. Yeni kabine için çalışmalar sonuçlanırken tüm muhalifleri kabine dışı bıraktı, toplantı salonuna girip kürsüye çıktı, artık sona yaklaşılmıştı. Kürsüden aşağıdaki milletvekillerine şöyle bir baktı, hepsi de çok küçük görünüyordu. Bir süre milletvekillerine baktıktan sonra konuşmaya başladı. Bu meseleyi halletme için yol çağırdınız. Meseleyi aslında kendiniz yarattınız. Bu bunların kesinlikle geçici bir sorundan kaynaklanıyor. Bu aslında hükümet biçimimizdeki temel bir hatadan kaynaklanıyor. Meclis hem yasama hem de yürütmeyi üstlenmiş durumdadır. Her biriniz her hükümet kararını oylamak, her hükümet dairesine el atmak ve her alanı etkiniz altında tutmak istiyorsunuz. Efendiler, hiçbir bakan bu koşullar altında görev almayı kabul edemez. Bu koşullar altında hükümet kurmanın imkansız olduğunu anlamalısınız. Bu hükümet değil, kaostur. Türkiye'nin bir cumhuriyet olmasına, başında da bir cumhurbaşkanı olmasına karar verdim. Milletvekilleri şok geçiriyordu. Ne diyordu bu adam? Onu hükümet kursun diye çağırmışlardı, o ise rejimi değiştirmekten bahsediyordu. Bir oldu bittiye geldiklerini düşünüyorlardı ama yapacak bir şey yoktu. Mustafa Kemal mağrur bir ifadeyle kürsüden indi, herkes şaşkındı. Meclis Başkanı Mustafa Kemal ve İsmet Paşa tarafından hazırlanan tasarıyı okuttu ve oylattı. Oylamaya meclisin %52.7'si katılmamıştı. Önce Cumhuriyet kabul edildi, hemen arkasından da Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Mustafa Kemal tek adaydı. 334 milletvekilinin 158'i oylamaya katılmış, geri kalan 176 üye ise ne Cumhuriyet'in oylamasına ne de Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmıştı. Artık Mustafa Kemal yasal yollardan egemen olmuştu. Başbakanı ve bakanları atama yetkisi kendisindeydi, Bakanlar Kurulu'nun, meclisin ve Halk Fırkası'nın da başkanıydı. Dahası başkomutandı. Allah ölümlü bir kuluna daha fazla ne verebilirdi? Mustafa Kemal yanlısı gazeteler Cumhuriyet'in ilanını ve Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığını hararetle alkışladı. Gerçi hararetle alkışlamayanlar, dahası hiç alkışlamayanlar da vardı ama olsundu. Onlar da sansürle susturulmuştu zaten. Sokaktaki vatandaş için ise sadece vakit geçirmek için sohbet konusu olmaktan öteye gidememişti Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı ve yeni sistem. Mustafa Kemal gibi devrimli özellikleri itibariyle dokunulmaz bir şahsiyet bile Cumhurbaşkanlığına kolay oturmadı. Aslında TBMM hükümetinden Cumhuriyet'e geçiş belki meclis için daha öncelikliydi ama meclisin yarısından çoğunun Mustafa Kemal gibi bir önderin tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmemesi, Büyük Kurtarıcı'nın çetin mücadeleler sonucunda mutlak hakimiyetini sağladığını göstermeye yetiyordu. Mustafa Kemal, 1924'te değiştirilen anayasa gereği her 4 yılda bir yapılan seçimlerle birlikte 1927, 1931 ve 1935'te tek aday olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdi. Özellikle İstiklal Mahkemeleri eliyle kurduğu hakimiyet sayesinde Türkiye'ye hükmetse de kendi seçtiği milletvekillerinin oylarının tamamını bir türlü alamamıştı. Mustafa Kemal 1927'de meclisteki 335 üyeden 288'inin, 1931'de 351 üyeden 289'unun ve 1935'te 444 üyeden 386'sının oyunu alabildi. Mustafa Kemal gibi büyük bir siyasal önderin, büyük bir komutanın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi emir erlerinin bile tamamının oyunu alamaması, diğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki kavgaların, kaosların habercisi gibiydi. Ölümün soğuk nefesinden Çankaya'ya. Atatürk'ün ölümünden sonra yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli iktidar savaşlarından biridir. Atatürk'ün ağır bir hastalığa yakalanması ve son zamanlarında devletin isteğine çok karışmaması, devleti ele geçirme mücadelesi yapan kliklerin hareketlenmelerine neden olmuştu. Cumhuriyet kadroları da Osmanlı'nın saltanat günlerini aratmayacak bir şekilde iktidar boğuşması içindeydi. 1936 yılı Atatürk'ün hastalığının ilk belirtilerinin ortaya çıktığı, 1937 ise sağlığının tümüyle bozulduğu yıldır. 1937 yılından itibaren de iktidar mücadeleleri en sert biçimde yaşanmaya başladı. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı yetkilerinde tek şef, tek parti çerçevesinde somutlanan siyasi yapının başına kimin geçeceği sorunu kafaları karıştırıyordu. İnönü hatıralarında bu mücadeleden şöyle bahsediyor. 2-3 türlü şayialar çıktı. Mareşal Fethi Okyer, Celal Bayar'ın aday olacağı söyleniyordu. Bir aralık Şükrü Kaya ve Doktor Aras'tan bilhassa bahsedilmeye başlandı. Atatürk'ün son zamanlarında memleket işlerine olan ilgisizliği, ülkede huzursuzluklara neden olurken zaman zaman Atatürk'le arası bozulan İnönü, Atatürk'e karşı meclis, bürokrasi ve vatandaşlar nezdinde oluşan huzursuzlukları iyi kullanmıştır. Atatürk'ün ilerleyen hastalığı karşısında Cumhurbaşkanlığı makamının boşalacağını düşünen İnönü, stratejisini belirlemiş ve Atatürk'ten uzaklaşmaya başlamıştı. Atatürk ile İnönü'nün aralarındaki bağ bir Çankaya akşamında son bulur. Bir bira fabrikası ile ilgili konuda İnönü sinirlerine hakim olamayarak bu ülke daha ne kadar sarhoş masasından idare edilecek diye parlar. Atatürk İnönü'ye sakin sakin seni o ülkeye getirenin de bir sarhoş olduğunu unutuyorsun galiba der. Artık ipler kopmuştur. Atatürk ertesi gün trenle çıkacağı bir yurt gezisi öncesinde İnönü'yü kompartımanına çağırır ve rapor olarak başvekillikten ayrılmasını ister. İnönü'nün yerine Celal Bayar getirilmiştir. İşte bu olay tüm ülkede dalga dalga yayılır. İnönü de bunun üzerine kendisini Cumhurbaşkanlığına hazırlamaya başlar. Zaten o makam kendisinin hakkıdır. Atatürk tüm savaşları tek başına kazanarak ülkeyi kurtarmamıştır. Kendisi de ülkenin kurtuluşunda önemli görevler üstlenmiştir. Üstelik 14 yıllık başvekillik döneminde askeri ve sivil bürokrasiyi de ona göre hazırlamıştır. Atatürk'ün ölümünden kısa bir süre önce Ankara'da çok önemli bir söylenti kulaktan kulağa yayılır. İsmet İnönü'ye yönelik bir suikast girişimi için hazırlıklar vardır. Eski teşkilatı Mahsus Ağacı ve Şükrü Kaya'nın yakın adamlarından Recep Zühtü'nün İnönü'yü öldürmek için planlar yaptığı öğrenilir. Dipnot, Osmanlı'dan öldürdüğü Mehmet Suat Parlar. İnönü suikast planı ile ilgili hatıralarında şunları söylüyor. Teşrimi sahne günleri beni İstanbul'a götürmek için Şükrü Kaya ve onun tertibinde ansızın bir fazla gayret belirdi. Ben de canlı istiyordum fakat Şükrü Kaya tertibindeki bu gayret yakın arkadaşlarımın dikkatini çekti. Katiyen bırakmadılar. Onlar haklı ve isabetli çıktılar. Şükrü Kaya İstanbul'a götüremediği için pek hiddetliydi. İstiklal mahkemelerinin ünlü isimlerinden Kılıç Ali Çetinkaya'yı da yanına alan Şükrü Kaya'nın amacı Cumhurbaşkanlığı yarışındaki en büyük rakibi İsmet İnönü'nün ortadan kaldırılmasıdır. Devlet içindeki iktidar savaşı İttihat ve Terakki'nin tasfiye süreçlerini aratmayacak durumdadır. İnönü'nün evi ve kendisi bir suikaste karşı koruma altına alınmıştır. Çünkü İnönü güçlü bir rakiptir Kaya ve adamları için. İnönü'yü öldürtmeye kalkışan kişilerin başta İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve yandaşları olduğu düşünülürse Türkiye'de siyaset yöntemlerinin niteliği daha iyi anlaşılır. Atatürk'ün beklenen ölümü karşısında ilk yayılan söylenti ebedi şefin sağlığında İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanlığı için düşündüğüydü. Bu iddiaları devrin resmi gazetecisi Asım Us gündeme getirmiştir. Dipnot, Asım Us'un anıları Asım Us. Us hatıralarında bundan şöyle bahseder. Reisi Cumhur olarak İsmet İnönü'nün seçilmesi umumlu bir kanaat halindedir. Atatürk, hali hayatında İsmet başvekillikten çekildikten sonra dahi daima hakkında takdirkar ve hürmetkar olmuştur. Atatürk, büyük nutkunda en ziyade İsmet hakkında takdir eseri göstermiştir. Atatürk, İsmet başvekillikten çekildikten sonra İsmet'in resimlerinin parti binalarında muhafazası hakkında emir vermiştir. Atatürk'ün İsmet'i kendi elimle hali hayatımda reisi cumhur yapacağım dediği işitilmiştir. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığına aday olacaktır. Ancak karşısında güçlü bir muhalefet vardır. Bu muhalefetin başını da İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya çekmektedir. İnönü'nün orduyu yanına almasının yanında kendisi açısından en önemli güç odağı iddiatçı geçmişi itibariyle Harbiye'dir. Harbiye'nin ünlü 27 Mayısçılardan Dündar Seyhan anılarında şöyle anlatıyor. Başvekil Celal Bayar ve Atatürk'ün yakın arkadaşları olarak bilinenlerin, Atatürk'ü sevenler ve ona bağlı gençlik indinde pek makbul şahsiyetleri yoktu. Bu belki de o tarihteki Kulak gazetesinin tesiridir. Ne olursa olsun o tarihte iktidardan uzaklaştırılan İsmet Paşa'ya karşı büyük bir hayranlık ve itimat besliyorduk. Biz Harbiye olarak İsmet Paşa'yı daima sevmiştik. İnönü başvekillikten uzak bulunduğu günlerde Harbiye civarında sık sık at gezisi yapardı. Onun geçtiğini gören biz Harbiyeliler hemen pencereye fırlayarak tezahürat yapardık. Harbiyeliler olarak Atatürk'ün yerine mutlaka İsmet Paşa'nın geçmesini istiyorduk. Atatürk'ten ayrılmanın ağır hüznü ve ruhi baskısı altında harp okulu iç bahçesine toplanarak bu arzumuzu açıkça belirtiyorduk. İnönü'nün Atatürk'ün makamına geçmesi arasındaki iktidar mücadelesinde en güçlü isim olan Şükrü Kaya'nın konumu ise ünlü tarihçi Cemal Kutay şu sözlerle dile getiriyor. İsmet İnönü ile uzun zamandır ihtilaf halinde olan devrin ünlü şahsiyeti Şükrü Kaya'nın, Atatürk'ün ölümünden sonra ülkenin yolu üzerinde belirgin fikir ve arzuların sahibi olduğu ısrarla söylenen ve rivayet sınırını aşan olaydı. Şükrü Kaya kimdi, gücünü nereden alıyordu? Şükrü Kaya Paris'te hukuk eğitimi görerek yurda dönmüş ve daha sonra hariciye girmiş bir bürokrattır. 1903 yılında dahiliye vekaletine giren Kaya, aynı yıl Bulgarlarla oluşturulan Halkların Değiştirilmesi Komisyonu'nda görev almıştır. İzmir Ordu kıyılarındaki Rumların iç kesimlere gönderilmesi operasyonunda görevlendirilen Kaya, bir süre sonra iddiatçıların iskanı, muavirin ve aşair müdürü olur. Atatürk'ün de güvenini kazanarak İçişleri Bakanlığı'na kadar yükselen Kaya, Masonik sermayenin desteklediği bir güç odağıdır. Franco'ya silah ticaretini organize eden Ekrem Hadi Kürler içinde yer aldığı ve Kanadalı silah tekerlerinin de adını geçtiği uluslararası silah kaçakçılığı davalarında ismi geçen Şükrü Kaya, Atatürk ölmeden önce mecliste de güçlü bir grubu etkisi altına almıştır. Dipnot: Osmanlı'nın zedalet Suat Parlar. Temeli Atatürk zamanında atılan ve siyasi literatüre Mehmet Ağar tarafından sokulan derin devlet, Cumhurbaşkanlığı için ağırlığını koymuştur. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı Triumvirat'tan biri yani İsmet İnönü olan Fevzi Çakmak olacaktır. Başvekil Celal Bayar'dı. İttihat ve Terakki kökeninden gelen ve Atatürk'ün yeni Türkiye'nin ekonomisinin yönetimini eline verdiği Celal Bayar ise İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına karşı çıkıyordu. Bayar'ın kafasındaki isim ise Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Celal Bayar daha Atatürk ölmeden Genelkurmay'a giderek Fevzi Çakmak ile görüştü. Bayar Çakmak'a meclisin büyük bir bölümünün kendisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini söyledi. Çakmak da istiyordu bu görevi ancak ordunun alt kademesindeki havayı da biliyordu. Bu tarihi günü Genelkurmay 2. Başkanı Asım Gündüz şöyle anlatıyor. Efendim dedi, mecliste çoğunluk Mareşal Hazretlerini istiyor. Memlekete hizmetiniz büyüktür, lütfen Cumhurbaşkanlığını kabul ediniz. Asım Gündüz'e göre Celal Bayar'ın bu konuşması karşısında Fevzi Çakmak bir çocuk gibi kızarır, başını sallayarak cevap verir. Hayır Celal Beyefendi, ben politikadan uzak, orduya sizlere yardım olacağım. Asla bir müdahale veya karışıklığı beklemeyin. Başvekil rahatlamıştı. Mareşal da aslında Cumhurbaşkanlığı için istekliydi ancak önünde hukuki bir engel vardı. Meclis dışından bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına adaylığı mümkün değildi. İnönü, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili en önemli gelişme Fevzi Çakmak ve 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay'ın görüşmesidir. Asım Gündüz görüşmeyi şöyle nakleder. Atatürk'ün hastalığına ilgili artık ümit kesilmiştir. Ölümü an meselesidir. Onun yerine kimin Cumhurbaşkanı olacağı tartışılıyordu. Bu tartışmalar endişeli bir hal almıştı. Genelkurmay'da bir toplantı yaparak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ordu olarak takınacağımız tavrı tespit etmiştik. Verdiğimiz sonuç şuydu. Atatürk ölmüştür ama onun millet meclisi vardır. Cumhurbaşkanı seçme yetkisi de millet meclisine ait bir iştir. Ordu olarak biz bu seçimden uzak kalmalıyız. Bu toplantıyı öğrenen devrin başbakanı Celal Bayar koşa koşa genelkurmaya gelmiş ve kararımızı öğrenmek istemişti. Başbakan yanına gelince Çakmak beni de çağırttı ve Asım Paşa dedi. Bak başbakan beyefendi, bizim kararımızı öğrenmek istiyor, olanları anlatıverin dedi. Ben Celal Bayar'ı çok severdim. Şimdiki evimi satın alabilmek için ayda 50 lira taksitle ödemek üzere İş Bankası'ndan 500 lira borcu bana o vermişti. Düşünülmelidir ki genel kurma ikinci başkanı olan ben milli mücadelenin ikinci yılında başlığına sahibi değilim. Başbakanın genel kurmayı fikrini anlattım. Meclisin üzerinde bir kuvvet tanımadığımızı, bunun için de herhangi bir tavsiyeyi düşünmediğimizi, meclisin en isabetli seçimi yapacağını söyledim. Celal Bayar feyanlamıştı. O İsmet Paşa'dan çekiniyor ve İsmet Paşa için karar aldığınızı sanıyordu. Aradan bir iki gün geçmişti. Birinci ordu komutanı olan Fahrettin Altay Paşa geldi. Asım Paşa, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını sordu. Olanları, toplantıyı, kararı teker teker anlattım. Altay itiraz etti. Olmaz öyle şey. Madem Mareşal kabul etmedi, o halde İnönü Cumhurbaşkanı olmalı. Kararın gerekçesini sordum. Birinci orduda kol ordu ve tümen komutanları ile bir toplantı yaptıklarını ve İnönü üzerinde karara vardıklarını söyledi. Kararın gerekçesini sordum. Bu millet daima denenmiş, isim yapmış kimselerin arkasından gitmeye alışmıştır. Mareşal her bakımdan bu yeri doldurur. Madem istiyorlar, öyleyse İnönü Cumhurbaşkanlığına gelmelidir. Yoksa rastgele bu mevkiye getirilecek bir kişi milleti tatmin etmeyecektir. Sonra daha önemli sebep Avrupa'da ufukların kararmakta olmasıdır. Ruslar bize karşı her gün biraz daha artan menfi bir tutumun içindedir. Öte tarafta Mussolini ve Hitler azgınlıklarını arttırıyorlar. Mussolini, Hitler, Stalin her üçü de macera peşindedirler. Bu durumda Türkiye başında kuvvetli bir şahsiyete muhtaçtır. Paşa haklıydı. Bunları Mareşal'e de anlatmasını istedim. Mareşal'e haber verdim. 6 ay girince Mareşal beni de çağırdı. Bak Asım Paşa, Fahrettin Paşa neler diyor dedi. Ben de vallahi efendim bizim kararımız demokrasi prensipleri bakımından doğru ve yerindedir. Ancak dünyanın karışık durumu, Nazilerin, faşistlerin ve komünistlerin şahlanmış ihtirasları karşısında Fahrettin Paşa'ya hak vermemek mümkün değil. İnönü'yü öldürtmeye yetenen İçişleri Bakanı Şükrü Kaya adaylığa soyunamıyordu. Çünkü İnönü'ye karşı seçim alabilecek gücü, desteği elde edememişti. Kaya ve taraftarları önce Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'ya teklif götürdüler. Dipnot, devlet krizi, Hikmet Özdemir. Fakat Renda da bu teklifi kabul etmedi çünkü bu makamın kendisine kaptırılamayacağını düşünüyordu. Adı etrafında spekülasyon olan isimlerden biri de Meclis Eski Başkanı ve Eski Başvekil Fethi Okyer'di. Fethi Bey 1930'lardaki Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın lideriydi. Okyer, o sıralarda büyükelçi olduğu Londra'dan İstanbul'a Atatürk'ün ağırlaşmasını bahane ederek gelmiş ve dönmemişti. Resmi gazeteci Asım Usun aktardıklarına göre Atatürk, Okyer'den Londra'ya dönmesini istemiş ancak Okyer, "Seni bu halde bırakıp nasıl Londra'ya dönerim?" demişti. Atatürk bunun üzerine, "Allah Allah, bu Fethi de benim hastalığımı ne kadar merak ediyor?" demiştir. İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonraki ilk hükümette Adalet Bakanı olan Fethi Okyer'in adaylığı ile ilgili olarak İnönü hatıralarında şunları söylüyor. Fethi Okyer bana geldi, konuştuk, adama çok teklifler yapılmış ve hepsini reddetmiştir. Dürüstlüğünü göstermiştir, iyi hisler ile mütehassıstır. Fethi Okyer'in dışında adaylığından bahsedilen bir başka isim de Yusuf Kemal Tengirşek'tir. Atatürk'e geçmiş olsun ziyaretine giden milletvekillerinin aksine İstanbul'dan Ankara'ya dönmeyen Tengirşek, Cumhurbaşkanı seçilebileceğini düşünürken enteresandır ki Ankara'ya Cumhurbaşkanı seçiminden sonra dönmüştür. Atatürk'ün ölüm haberiyle birlikte İstanbul'a giden başvekil Celal Bayar aynı gün Ankara'ya döndü. Ankara Garı'nda Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, vekiller, milletvekilleri ve parti erkanı tarafından karşılanan Bayar, Garın kabul salonunda geçtikten sonra büyük ve orta elçilerin taziyelerini kabul etti. Celal Bayar'dan biraz sonra da 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay her ihtimale karşı üst düzey komutanları ile birlikte Ankara'ya geldi. 11 Kasım günü parti grubu toplandı ve Celal Bayar kürsüde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti grubunda seçim yapılacağını ve en çok oyu olan ismin saat 11'de yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğini söyledi. Oylamaya geçildi. Toplantı salonunda 323 milletvekili hazır bulunuyordu. 322 milletvekili İsmet İnönü'yü aday olarak isterken bir oyda Celal Bayar'a çıktı. Ordunun açık tavrı karşısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine İsmet İnönü tek aday olarak girdi. 470 milletvekilinden 348'e oylamaya katılırken 346 milletvekilinin oyu ile İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Harp Okulu öğrencileri atlı birliklerle meclisi sararken başta Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak olmak üzere kuvvet ve ordu komutanları da meclise gelerek baskı kurmuşlardı. Bu da işe yaramış ve İnönü Cumhurbaşkanı seçilmişti. İsmet İnönü için oy vermeyen üyelerden biri İnönü'nün can düşmanı Fikri Kaya'ydı. Mecliste oylama bittikten sonra Kaya yerinden kalkarak elinde oy pusulası ile başkanı oylamaya gitti. Başkanı oylamanın bitip bitmediğini sordu. Meclis Başkanı Abdülhalik Renda oylamanın bittiğini söyleyince isteksiz adımlarla yerine geçti. Bir rivayete göre dalgınmış, başka bir rivayete göre de kendisine gelen telgrafı okurken oylamayı kaçırmış. İnönü'nün askerin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesi Türk siyasi hayatında önemli bir geleneği de başlattı. İnönü'nün seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli bir tespit gazeteci yazar Atilla İlhan'ındır. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.